Kutsal İsyan 1, sayfa 113, 8. ayrım. Bir aralık Vahidettin Mustafa Kemal'i masasına çağırmıştı. Bu çağrış valinin ona sorduğu bir soru üzerine olmuştu. Vahidettin gerçi valinin sorduklarına elinden gelen karşılığı vermişti. Şu var ki bunları Mustafa Kemalce'de perçinlenmesini istiyordu. Valiye, cephelerde bulunmuş bir kumandan yanımdadır. İsterseniz onu da dinleyiniz demişti. Mustafa Kemal masaya gidip de bahis konusu sorunun ne olduğunu sorunca veliaht Ermeniler deyivermişti. Alsas valisi safça bir Osmanlı veliahtına Ermenilere karşı yapılmış olduğunu işittiği korkunç zulümlerden ve Ermenilerin bu gibi zulümlere müstahak olmadıklarından dem vurmuştu. Mustafa Kemal valinin bu biçim konuşmasından hiç hoşlanmamıştı. Bir kez karşılarındaki Almanya'nın yüksek bir valisiydi. İkincisi de onlar Almanya'nın pek itibarlı konuklarıydılar. Valinin karşısında böyle laubalice soru sorduğu kimse Türkiye'nin gelecekteki padişahıydı. Mustafa Kemal masadaki yerine yerleşirken Naci Bey Vahidettin'in sözlerini valiye şöylece tercüme ediyordu. Bu kumandan bahsettiğiniz meseleyi iyi bilir. Sizi aydınlatacak cevaplar verecektir. Bunun üzerine biraz da içerlemiş olan Mustafa Kemal valiye şöyle tok bir çıkış yapmıştı. Türkiye'nin veliahtı ile Almanya'nın mütena bir mıntıkada kıymetli olduğuna şüphe ettiğim bir valisinin bulabildiği konuşma konusu beni şaşırttı. İlk önce sizden şunu anlamak istiyorum. Müttefikiniz olan ve ittifak uğrunda maddi ve manevi tekmil mevcudiyetini mahveden Türkiye'ye karşı tarihin bilmem hangi devrinde mevcut olduğunu iddia eden ve bu mevcudiyeti ihya etmek için dünyayı ifale çalışan Ermeniler lehine konuşmak fikri size nereden geliyor? Mustafa Kemal kıt birkaç bilgisiyle ulu orta konuşan bu valiyle alay etmekten kendini alamamıştı. Almanya için ve onun hesabına Türkiye'nin yaptığı bu paha biçilmez fedakarlıklardan sonra demek ki bu Alman valiciyi hala Türk toprakları üzerinde bir Ermeni devleti kurulabileceğini düşünebiliyordu. Demek ki Almanya için akıtılan bunca kanlar, yapılan bunca fedakarlıklar boşunaydı. Alsas valisi Mustafa Kemal'in bu yarı alaylı, yarı ciddi konuşmasından yaş tahtaya bastığını anlamış ve bu husustaki bilgisinin yarım yamalak ve temelsiz olduğunu anlatarak özür diler bir hal almıştı. Mustafa Kemal'in düşündüğüne göre bu düpedüz baltayı taşa vurmaktı. Bu üzücü konuşmaya kısa kesmek için valiye, ''Vali Hazretleri'' demişti, ''Biz cepheler dolaşan bir heyetiz. Buraya Ermeni meselesi konuşmak için değil, fakat müttefikimiz olan ve kendisine itimat etmekte olduğumuz Alman ordusunun gerçek durumunu anlamaya geldik. Onu anladık. Kafi bir vukuf ile memleketimize dönüyoruz.'' Vali bundan sonra Vahidettin'i sofraya buyur etmişti. Bu değerli konuklar bundan sonra meşhur silah fabrikaları sahibi Krupp'un şatosunda konuk edilmişlerdi. Krupp fabrikaları sahibinin şatosu göz kamaştıran dev gibi fabrikalarla kaplanmış geniş bir alanın yakınındaydı. Alman savaş makinasını ve savaş gücünü besleyen bu korkunç kaynakta Mustafa Kemal'in gözünde artık oyuncak toplar ve tanklar yapan bir fabrikadan farksızdı. Çünkü o cephedeki gerçek durumu yakından görmüş, öğreneceğini öğrenmişti. Artık Krupp'un da şatosunun muhteşem güzellikleri ve yeşillikleri içinde umutsuzluğunu serinletecek gölgeler aramaya başladığını pek iyi seziyordu. Orada muhteşem ve zengin bir yemek salonunda seçkin davetlilerin huzurunda güzel bir akşam yemeği yedikten sonra geceleyin trene binmiş ve Berlin'e yollanmışlardı. Berlin'de imparator onları Adlon Oteli'nde konuk etmişti. Hepsini ayrı ayrı ve güzelce yerleştirmişler ve cephenin yoksul manzarasını onlara unutturmak ve çökmekte olan Alman enerji, ekonomi ve takatini onlardan gizlemek için ellerinden geleni yapmışlardı. İmparator boşuna çabalamamıştı. Vahidettin'in bu güzel kabulden dolayı koltuklarının kabardığı belli oluyordu. Çabucak avlanıvermişti. Keyfine son yoktu artık. Değerinin anlaşılmış olduğunu sanarak büyük bir canlılık ve güven içinde dünya gazetecileriyle röportajlar yapıyor, onlara beyanat üstüne beyanat veriyordu. Denebilir ki Vahidettin bütün bu yolculuk süresince en çok hoşuna giden yeri ve ortamı bulmuş gibiydi. Bütün ömrünce bu denli serbest ve hür konuşmamış ve dedikleri bu denli önemli karşılanmamıştı. Gazeteciler ellerinde fotoğraf makineleri, kalem, kağıt onun çevresinde fır dönüyor ve onun ağzından yakalayabildikleri mücevherleri süratle not ediyor, telgrafla gazetelerine bildiriyorlardı. Vahidettin, Abdülhamid'in şerrinden kurtulunca hürriyete kavuşacağını ne kadar ummuştu. Ne var ki ondan sonra da başında Talat ve Enver Paşaların polis teşkilatı ekşimişti. Vahidettin Adlon Oteli'ne Alman İmparatoru Wilhelm'den sonra ikinci büyük kişiydi. Burada ilerideki padişahlığının ilk yemişlerini tadıyor gibiydi. Mustafa Kemal onun bu halini bir psikolog dikkatiyle dikizliyor ve yarının padişahını en iyi biçimde anlayabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Zaten burada Vahidettin bir padişah gibi davranıyor, bir padişaha özgü bütün özellikleri benimsemeye ve göstermeye çalışıyordu. Artık hasta ve bunak Sultan Reşat'ın bir an önce ölmesini beklemekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bir gün otelde Naci Bey Mustafa Kemal'i yalnız bularak, "Vahidettin beni yaver almak istiyor," demişti. "Oysa bilirsiniz ki ben saray hizmetinde bulunmaktan hoşlanacak bir adam değilim." Mustafa Kemal ona şu karşılığı vermişti: "Eğer Vahidettin size bunu teklif etmişse derhal kabul etmekleriniz lazımdır. Bu adam yarının padişahıdır. Siz temiz bir adamsınız. Lazımdır ki onun yanında kendisine hakikatleri korkusuzca söyleyecek biri bulunsun. Vaka saray hizmetinde bulunmak güçtür. Fakat memleket için her şey yapılır." Naci Bey'in veliahtın yaverliğini kabul etmesi Mustafa Kemal'in çok hoşuna gitmişti. Onun ileriye yönelmiş projeleri arasında saray binek taşı olarak büyük bir yer tutuyordu. Naci Bey gibi hem hocası hem de kendisini anlamış namuslu bir memleket çocuğunun orada bir köprübaşı tutması ileride çok yararlı olabilirdi. Yine bir gün Adlon Oteli'ndelerken birkaç gazete muhabiri gelmişti Vahidettin'den, mülakat istemişlerdi. Vahidettin zaten canına minnet bildiğinden hemen buna razı olmuş, Mustafa Kemal de bu mülakatta hazır bulunmuştu. Vahidettin İstanbul'dan bu yana Mustafa Kemal'in aşılamış olduğu düşüncelerle dopdolu bulunuyordu. Kiminle görürse hep aynı düşünceleri savunuyordu. O günkü yabancı gazetecilere de hep Mustafa Kemal'in şırınga ettiği düşünceleri koptarıp dağıtmıştı. Mustafa Kemal'in sevinci elbette sonsuzdu. İyi bir çömez yetiştirdiğine inanıyordu. Bunun daha da iyi olacağını sanmakla ayrı bir haz duyuyordu. Gazeteciler onun ağzından Mustafa Kemal'in düşüncelerini not ederek çekilip gittikten sonra her ikisi baş başa kalmıştı. Vahidettin ona "Ne yapmalıyım?" diye sormuştu. Mustafa Kemal son öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanır gibi sesinin yüz ifadesinin kafa olgunluğunun bütün gücüyle ve şehla mavi gözlerinin keskin ve büyüleyici bakışlarıyla onun direncini yıkıp geçmeye çalışarak, "Osmanlı tarihini biliriz," demişti. "Bu tarihin bir takım safhaları vardır ki sizi korku ve endişeye sevk eder ve bunda haklısınız. Ben size bir şey söyleyeceğim. O nispetle hayatımı size teşrik edeceğim. Memnun olur musunuz?" "Söyleyiniz." "Henüz padişah değilsiniz. Fakat Almanya'da gördünüz ki imparator, veliaht ve prensler hep bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız?" "Ne yapabilirim?" "İstanbul'a gider gitmez bir ordu kumandanlığı isteyiniz. Ben sizin Erkan-ı Harbiye reisiniz olurum." "Hangi ordunun kumandanlığını?" "5. ordunun kumandanlığını." Bu ordu Liman von Sanders'in emrindeydi. Boğazların savunmasında bulunan ordunun ta kendisiydi. Vahidettin, "Bu kumandanlığı bana vermezler ki," demişti. "Siz isteyiniz." "İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüm." Vahidettin'in bu son karşılığı Mustafa Kemal'e hiçbir umut kapısı açmıyordu. Demek ki bu işte Vahidettin'e güvenilemezdi. Talat Paşa ile Enver Paşa'dan 5. ordunun kumandanlığını koparmak, deveye hendek atlatmaktan güçtü. O Hinoğlu Hinler hiç ellerindeki silahı düşmanlarına verir de "Haydi vur bizi" derler miydi? Mustafa Kemal onun gözlüklerinin altında bir anda sönmüş gibi görünen bakışlarında Enver'le Talat'ın korkularını görür gibi oluyordu. Bu iki paşa bu adamcağızı son kerte yıldırmışlardı. Mustafa Kemal'in Vahidettin'le en yakın, en içten, en ağırbaşlı konuşması ve önerisi bu olmuştu. Ondan sonra imparatora, Hindenburg'a ve Ludendorff'a veda ederek trene binmişler ve İstanbul'a doğru yola çıkmışlardı. Kader Mustafa Kemal'i Vahidettin'in kaderi üzerinde oynamaya çalışmaktan hala alıkoymamıştı. Alıkoymak niyetinde olmadığı da anlaşılıyordu. İstanbul'a varmışlar, birbirinden ayrılmışlardı. Ne var ki Vahidettin, bu son derece zeki, yakışıklı paşayla artık içli dışlı olmuştu. Onu Arslan Yeleli Paşam, Namalup Kumandanım diye çağırmaya başlamıştı. Bu dostluk çok ilerleyerek ve derinleşerek yürüyebilirdi. Birbirleriyle sık sık görüşmek için sözleşmişlerdi. Vahidettin belki de bu ilah gibi güzel ve zeki paşadan nasıl bir damat çıkarabilirim diye de düşünüyordu. Tam bir arslan yapılı paşaya layık çok güzel bir kızı da vardı. Gerçi bu kızın arkasında Mecit Efendi'nin oğlu Faruk Efendi de dolaşmıyor değildi. Yalnız o rakibi gibi karşısına çıkardıkları Mecit Efendi'den tiksiniyordu. Ne yazık ki Felek bu dostluğu en gerekli ve en kritik zamanında çok görmüştü. Mustafa Kemal İstanbul'a dönünce böbreklerinde dayanılmaz sancılar duymaya ve kıvranmaya başlamıştı. Doktorların muayenesinden sonra yalnız sol böbreğinin rahatsız olduğu anlaşılmıştı. Paşa içkisi bu arslan gibi gövdede ilk olarak böbreklere saldırmaya başlamıştı. Bir ay Perapalas'taki odasında yatağı mıhlanıp kalmıştı. Vahidettin'den de temelli bir söz alamadığından üzülüyordu. Ah diyordu. Velihat biraz daha genç, biraz daha tedbirsiz olsaydı, onunla ne güzel bir Türkiye yaratabilirdik, boşunaydı. Vahidettin'de iş yoktu. Abdülhamit ne yazık ki bu adamcağızı bir ihtiyat ve tedbir kumkuması haline getirmişti. Doktorların biri gelip biri gidiyordu. Bıçak gibi gövdesini neşterleyen keskin sancıların önü bir türlü alınamıyordu. Bir aralık iyileşmeye yüz tutmuş, sonra yine fenalaşmıştı. En sonra doktorlar kesin tedavi için Viyana'ya salık vermişti. Oraya gitmekten başka çare yoktu. Mustafa Kemal Viyana'ya varınca büyük ve tanınmış bir otele yerleşmişti. Muayenesi içinde bir yandan en bilgili doktorların muayenehanelerini aşındırıyordu. Oturduğu otel yabancı general ve diplomatlarla doluydu. Onlar arasında kendisini çok tedirgin duyuyordu. O Osmanlı İmparatorluğu'nun genç generallerinden biriydi. Batı'da general olabilmek içinse saçı sakalı artmak gerekiyordu. Bu kalabalık otel müşterileri arasında en çok sinirine dokunan da bir Avusturyalı general ailesiydi. Ailenin bütün kişileri ona küçümseyen gözlerle bakıyorlardı. Onlara bir ders vermek istiyordu. Bunun uzaktan uzağa olamayacağını da biliyordu. Bir kolayını bulup bir gün onlarla tanışmıştı. Avusturyalı general hemen ilk tanışmada askerlik üzerine bir konuşma açmıştı. Bu mesleğin ilkin bilgi, sonra da uzun yılların tecrübelerini gerektirdiği üzerinde uzun uzadıya fikirler yürütmüştü. Bütün aile generalin bu üstünlük ve küçümseme tohumları yüklü konuşmasını hazla ve böbürlenmeyle dinliyordu. Bir başka general en sonra, "Türk ordusunda sizin gibi genç generaller çok mudur?" diye sormuştu. Bu son soru bardağı taşırmıştı. Mustafa Kemal onlara verilecek dersin sırası geldiğini anlamıştı. Ne var ki daha ilk tanışmada verilecek dersin bayağı nezaketsizlik olacağını düşünerek biraz geciktirmeye karar vermiş, bir iki gün sonra da taşı gediğine koymuştu. İlkin Avusturya ile Napolyon arasında geçmiş olan Olm Meydan Savaşı'nı anlatmış ve sonunu şöyle getirmişti. Evet muhterem baylar, Fransız ordularını sevk ev ve idare eden Napolyon da Olm Meydan Muharebesi'ni kazandığı zaman çok genç bir generaldi. Avusturyalı general ailesi bu dersten sonra artık Mustafa Kemal'le yemek yemez olmuşlardı. Viyana'da başvurduğu profesör onun sanatoryumda yatmasını gerekli bulmuştu. Viyana yakınlarındaki yeşilliklerle süslü, temiz havalı Kotaş Sanatoryumunda bir ay kadar kalarak bu profesörce tedavi gördükten sonra yine onun sağlığı ile Kars'ta da gitmişti. Rahatsızlığı iyiliğe yüz tutmakla beraber hala rahatsız sayılabilirdi ve çok zayıflamış, bitkinleşmişti. Perhiz rejimi içinde banyolara giriyor ve sancıların kökünü kazımak için büyük bir direnç gücü harcıyordu. Aklı fikri hep memlekette, İstanbul'daydı. Çünkü savaş sonuna yaklaşıyordu ve o cephelerin çöküntüsünden meydana gelen çatırtıyı bu sakat ve hasta insanlarla dolup taşan yerde ruhunun kulaklarıyla iyiden iyiye duyuyor gibiydi. 1918 yılının Temmuz ayının 5. Cuma günü İzmir'den tanıdığı bir adam bir arkadaşıyla onu ziyaret etmişti. Konuklar Sultan Reşad'ın öldüğünü ve yerine Vahidettin'in geçtiğini söyleyince Mustafa Kemal'de bir sarsıntı olmuştu. İşte beklediği önemli günlerden biri gelip çatmıştı. Ne yazık ki o bu süre içinde böbrek sancılarıyla kıvranıp durmuş ve İstanbul'da olan olmuştu. Mecit Efendi'nin padişah olmasını isteyen İttihat ve Terakkiciler Vahidettin'in hakkını çiğnemekten vazgeçmişlerdi. Onlar mutlaka Vahidettin'i sağlam kazağa bağladıktan sonra padişah yapmışlardı. Buna yediği ekmek gibi inanıyordu. Mustafa Kemal Vahidettin'in padişahlığı haberiyle gerçek bir şaşkınlığa uğramıştı. Avurtları çökmüş, zayıflamış yüzü renkten renge giriyor, mavisi solmağı yüz tutmuş iri gözlerinin derinliklerinde mavi kıvılcımlar çakıyordu. Hemen tabakasını açmış, sigara üstüne sigara içmeye başlamıştı. İçinden boğulur gibi oluyor, göğsünün daraldığını duyuyordu. Ömründe hiç böyle olduğunu bilmiyordu. Kendisinde meydana gelen bu heyecanlı, sarsıcı değişikliğin gizli gibi duran nedenlerini şöyle böyle seziyordu. Yalnız bunları tahlil edecek zaman olmadığından hiç o yana aldırış etmiyor, salt midesinden yükselen baygınlığın üstesinden gelebilmek için bütün direncini kullanıyordu. İzmirli tanışları onun bu krize benzeyen durumunu büyük bir ilgi ve sempatiyle gözetliyor, buna anlam veremiyorlardı. Kim bilir, o belki de Sultan Reşat'ın ölümüne yanmıştı ve bu da henüz yarı hasta bulunan genç ve duygulu paşaya büsbütün sarsmıştı. Adamcağızlar haberi getirdiklerine bile pişman olmuş gibiydiler. Oysa Mustafa Kemal'in Sultan Reşat'ın ölümüne zerrece aldırdığı yoktu. O zaten onun gözünde doğmadan ölmüştü. Enver'in bu bunak akrabası temizlenmekle belki de daha iyi olmuştu. Hiç olmazsa Enver'in de biraz burnu kırılırdı. Yalnız işin asıl önemli yanı şu idi. Türkiye ve dünya yeni olaylara gebeydi. Mustafa Kemal de mukaddes rolünü oynamak için fırsatları büyük bir sabır ve zeka ile kolluyordu. Acaba en büyük fırsatlardan birini daha kaçırmak üzere miydi? Enver'i yere vurmayı vaat eden ve en büyük kozu da acaba elinden kaçırmış mıydı? İşte ruhunun derinliklerinde gizlenen en önemli düşünce bu olmalıydı. Konukları bu belalı haberi verip gittikten birkaç gün sonraya dek Mustafa Kemal hem gövdesindeki hem de ruhundaki bu sıtma ile kavruldu durdu. İstanbul'dan beklediği bütünleyici haber en sonra gelmişti. Artık kesin olarak Vahidettin padişahtı. Bu bir gerçekti. Bir gün Cemal Paşa'nın karısı Seniha Hanım'ın Karspa'da geldiğini öğrenmiş, hemen ziyaretine koşmuştu. Ondan Üç Paşa'nın durumu ve psikolojisi üzerinde bir şeyler öğrenebileceğini umuyordu. Artık savaş sonuna yaklaşıyor ve korkunç mütareke günleri dolu dizgin geliyordu. Otelde Seniha Hanım'ın karşısında bir koltuğa kurulan Mustafa Kemal şöyle demişti. Muharebe kaybedilmiştir, memleket batıyor. İşte sizin paşalarınızın uzak görürlülüğü, bu paşalar elbette Enver ve Cemal paşalardı. Mamafih ben orada idareyi elime alacağım ve bu paşaları mahkemeye vereceğim. Seniha Hanım buna karşı iyi edersiniz, bizim paşa da beraat eder diye karşılık vermişti. Müşir Ahmet İzzet Paşa padişahın yaveri ekremi olmuştu. Mustafa Kemal bu işi çok anlamlı bulmuştu. İzzet Paşa Vahidettin'in yaveri olmaktan çok onun askeri müşaviri ve kurmay başkanı gibi bir şeydi. Bu Mustafa Kemal'in Almanya'dan döneceği günlerde Vahidettin'den kendisine verilmesini istediği görevdi. Padişaha bir kutlama telgrafı çekmiş, Vahidettin de hemen bunun karşılığını göndermişti. Yalnız Vahidettin'de bir cephe değişikliği vardı. Mustafa Kemal'in üzüntüsü, kaygısı, tasası derindi. Birkaç gün sonra İstanbul'da bulunan yaveri Cevat Abbas Bey'den kendisini İstanbul'a çağıran bir telgraf almıştı. Henüz hastalığı geçmemişti. Bunun içinde çok zorlayıcı nedenler olmadıkça İstanbul'a dönmemeye kararlıydı. Cevat Abbas'a bu kararını bildirir bir telgraf çekmişti. Cevat Abbas'tan gelen ikinci telgrafta ise çabucak İstanbul'a dönmesi istendiği yazıyordu. Mustafa Kemal bunun üzerine kendisini kimin istediğini ve böylece İstanbul'a dönmenin gerektiğini anlamıştı. Bunu araştırıp sormayı bile gereksemeden 1918 Temmuz'unun 27. Cumartesi günü Karspa'dan İstanbul'a yollanmıştı. Kendisini el altından çağıranın yeni padişah olduğunu iyice biliyordu. Yalnız bir talihsizlik Viyana'da onu yeniden yatağa mıhlamış, zaten adam akıllı zayıflamış olan gövdesini daha çok hırpalamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa üzerinden buzlu bir rüzgar gibi geçen korkunç öldürücü hastalığı İspanyol nezlesi bu hasta yolcuyu Viyana'da kıstırıvermiş ve ana yurttan bir zaman daha uzakta kalmasına sebep olmuştu. Her şeye rağmen sırım gibi güçlü gövdesi ve ruhunun gücü ile bu pis ve bulaşacak hastalığı da yenerek kapağı İstanbul'a atmış, böylece gurbetlerde ölüm gitmenin gizli korkusundan temelli kurtulmuştu. Onu Sirkeci istasyonunda karşılayan yaveri Cevat Abbas'tan bütün gerekli bilgiyi almakta gecikmemişti. Onu telgrafla İstanbul'a çağırtan Müşir İzzet Paşa'ydı. Onun da kulağını büken elbette yeni padişah Vahidettin'in ta kendisiydi. Mustafa Kemal hemen geldiğini İzzet Paşa'ya bildirmişti. Yalnız hala hasta olduğundan Perapalas'ta Halic'in mavi sularına ve bu sularda kaynaşan binlerce çeşitli deniz araçlarına bakan mükellef dairesinde kalıyor ve eşi dostu orada kabul ediyordu. İşte Müşir İzzet Paşa'yı da bu dairede kabul etmiş ve ondan heyecanla padişahın kendisiyle neden görüşmek istediğini sormuştu. Ortada önemli bir şey yoktu. Padişah veliahtlığı sırasında Almanya gezisi dolayısıyla onunla çok içli dışlı olduğundan bu yakınlığı ve içtenliği bundan sonra da sürdürmek istiyordu. Mustafa Kemal kendisini düşündüğünden dolayı padişaha çok selam göndermiş ve Müşir İzzet Paşa'ya şöyle demişti. Herhalde umumi durumun fenalığını yok etmek için yeni padişahı yeni bir istikamete sevk etmek gerektir. Bu bakımdan kendisiyle görüşmekliğimi uygun bulur musunuz? Mustafa Kemal bu sorusu ile kendisi için bugün karanlık olan pek çok şeyi öğrenmek istiyordu. İzzet Paşa onun padişahla bu biçimde konuşmasını uygun bulmuştu. Bunun üzerine Mustafa Kemal hemen Naci Bey aracılığıyla padişahtan bir randevu istemiş ve belli bir saatte buluşabileceğini bildiren karşılık gelmişti. Mustafa Kemal birkaç ay önce veliaht olarak bıraktığı Vahidettin'le bu kez Yıldız Sarayı'nda padişah olarak karşılaşmıştı. Vahidettin'in salonuna Naci Bey'in kılavuzluğu ile girmişti. Mustafa Kemal'in karşısında yine görünürde uzun boylu, uzun boyunlu, ümüğü çıkık, altın gözlüklü, kalpaklı, o ak saçlı adam, kendisinin her sözüne mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve her dediğini gerçeğin anası olarak kabullenen adam vardı. Yine ayağa kalkmış, kendisine pencerenin önündeki koltukta yer göstermişti. Yalnız acaba bu adam şimdi de o adam mıydı? Yeni gerçekleri görmekle kendisini kılavuzluğun seve seve kabul eden o eski veliaht mıydı? Bu kadar kısa zamanda hemen birkaç ay içinde bu padişah o veliaht olamayacak kadar değişebilir miydi? Yine kendisini aynı kılavuz zeka olarak kabul edecek miydi? Yoksa padişah olunca yeni kaygılar peşinde eski dostluklara toptan paydos mu demişti? Peki öyle olsa kendisini ta Viyanalardan buraya çağırır mıydı? İşte Mustafa Kemal Padişah Vahidettin'in huzuruna bu kararsız ve karmakarışık soru yığını kafasında irili ufaklı engerekler gibi kıvranıp dururken girmişti. Eski yolculuk arkadaşı Vahidettin Mustafa Kemal'e ilk anda öyle derin bir içtenlikle yapmacıktan uzak bir nezaket göstermişti ki henüz hastalığın kuruntulara yol açacak ikliminden kurtulamayan Aslan Yeleli Paşa'nın bütün kararsızlığı dağılıvermiş ve iri gözlerinin içinde ateşli bir mavilik ve umut gülümsemeye başlamıştı. Demek ki padişahlık onun arkadaşlığını baltalamamıştı. İlk basamak sağlamdı. Şimdi bakalım öbür basamaklara. Mustafa Kemal Vahidettin'in karşısındaki bir koltuğa oturduktan sonra Vahidettin her ikisinin arasında duran taburenin üzerindeki sigaralıktan bir sigara alıp ona vermiş, bir de kendisi almış ve yaktığı mumlu kibriti sigarasını yakması için ona uzatmıştı. Bu davranış çok iyi bir başlangıçtı. Mustafa Kemal'in kalbindeki umutlar birden kiraz çiçekleri gibi açıvermişti. Onu padişah olduğundan dolayı dostça, askerce, yurtseverce ve diplomatça tebrik etmekte acele ettikten sonra yine eski yol arkadaşlığında ele almış oldukları konulara gelmişti. Seyahatimiz esnasında bütün fikirlerimi çok açık bir lisanla söylemiştim. Bu dakikada aynı tarzda görüşmekliğime müsaade buyurulur mu? Vahidettin boynunu ileri uzatıp sigarasından bir soluk çekerek "Hay hay" demiş ve yüzünde bir karara varmış insanların aydınlığı ile onu dinlemeye hazırlanmıştı. Mustafa Kemal hiç itirazsız dinleyen padişaha tıpkı yolculukta yaptığı gibi bu kritik anda onun yapması gereken ve yapabileceği her şeyi uzun uzun sayıp dökmüş ve en son olarak da sözlerini şunlarla perçinlemişti. "Derea Kapbaş kumandanlığı bizzat uhdenize alınız. Kendinize vekil değil bir erkan-ı harbiye reisi tayin ediniz. Her şeyden evvel orduya sahip ve hakim olmak lazımdır. Ancak ondan sonra düşünülecek münasip kararlar tatbik olunabilir." Vahidettin bu çok önemli öneriden çok hoşlanmıştı. Onun istediği de bundan başkası değildi. Osmanlı tahtını rakipsiz olarak tıpkı dedeleri Fatih, Yavuz, Kanuni gibi yönetmek biricik düşüncesi idealiydi. Ne var ki henüz güçsüzdü. Ortamsızdı, örgütsüzdü. Talat'la Enver'in üzerine bindikleri İttihat ve Terakki ejderhası onu bir lokmada yutabilirdi. Enver'i başkumandan vekilliğinden kaldırıp atmak, bütün ordunun dizginini eline almak çok şanlı bir davaydı. Yalnız bunun kurmay başkanlığına Mustafa Kemal'i getirmek de aynı tehlikeyle baş başa kalmak, burun buruna gelmekten başka neydi ki? Mustafa Kemal askerlik bilgisi ve görüşüyle, yüksek zekası ve seçkin kişiliğiyle onun silik varlığını ezecek, meydandan silecek ve yerine o geçecekti. Bu biricik tehlikeyi düşünüp durmasa Mustafa Kemal onun için çok sağlam payanda direklerinden biri sayılırdı. Ne yazık ki Mustafa Kemal'in derin ve sonsuz uçurumlar saklayan varlığı hala onun için bir bilmeceden ileri geçememişti. Bu yüzden Mustafa Kemal'in bütün konuşmalarını çok yararlı buluyor, onları dinlemekten hoşlanıyor, yalnız bu düşünceleri uygulamaktan çekiniyordu. Enver Paşa Mustafa Kemal'in kişiliği çevresinde yükselmek hevesinden başka bir şey tanımayan bir adamın ihtirasından meydana gelen bir efsane yaratmıştı. Enver Paşa'nın kendisi de Osmanlı devlet mekanizmasında en yüksek mevkilere tırmandığı halde her zaman Mustafa Kemal'den çekilmiş, onun rekabetinden korkmuştu. Bu korkudur ki ileri mevkilerde pusu kurmuşlar için sürekli bir ürküntü kaynağı olmuş ve herkes Mustafa Kemal'i daha çok uzaktan değerlendirmekle yetinmişti. Mustafa Kemal'in bir gerçekler deposu olarak ortada dolaşıp durması herkesi gerçekten ürkütmüştü. İşte Vahidettin de onunla konuşurken, daha doğrusu onu dinlerken son kerte tetikte bulunuyor, bir tongaya bastırılmamak için Abdülhamid'in sarayında edindiği bütün tedbir stokunu büyük bir becerikle kullanmaya çalışıyordu. İşte Vahidettin Mustafa Kemal'in kendisine yapmış olduğu bu çok güzel ve çok dostça öneriyi kılı kıpırdamadan dinlemiş ve eski geleneği üzere yine gözlerini kapayıvermişti. Biraz sonra gözlerini açınca durgun bir sesle "Sizin gibi düşünen başka rüesai askeriye var mıdır?" diye sormuştu. "Vardır. Düşünelim." Mustafa Kemal bu son söz üzerine umutsuzluğa, öfkeye benzer bir duygu içinde kalmış, yalnız hiç belli etmemişti. Şimdiye dek hep taarruz etmiş ve en iyi savunmanın taarruz olduğunu öğrenmişti. Umutsuz düşmemeye çalışmış, gücünü toplayıp birkaç gün sonra yeniden taarruza geçmeye karar vermişti. Bu konuşmadan da anlamıştı ki Vahidettin'in iradesi üzerinde oynayanlar vardı ve onlar onun iradesini bir umut kayasına zincirlemişlerdi. Kendisine sağır bir duvar gibi kapanan Vahidettin'in arkasındaki Enver domuzundan başkası olamazdı. Tehlikeyi sezdikleri için kendisinden önce davrandıkları meydandaydı. Mustafa Kemal'in Alman ordusunun büyüklerine gerek Vahidettin'in ağzından, gerek kendisinin doğrudan doğruya yapmış olduğu saldırılar elbette ki bu gocunan büyüklerce Talat ve Enver paşalara yetiştirilmiş ve bu Alman düşmanının neden veliahtla Almanya'ya gönderildiği üzerine sorular sormuş olacaklardı. Türk padişahının Alman partizanı olması her zaman için Almanya'nın yararınaydı. Türkiye üzerinden Marco Polo'nun yolundan giderek doğunun zengin ülkelerine sızmak hiçbir vakit yabana atılamayacak bir düşünce ve bir Alman siyasetiydi. Mustafa Kemal bu serüven iştihası karşısında ufacık da olsa bir engel gibi belirmeye ve direnmeye başlamıştı. Eğer felek ona kimi olanaklarla biraz daha önce davranmak şansını bağışlasaydı, Türk ordusunu eline geçirerek bütün Alman general ve personelini kapı dışarı edecek ve İtilaf devletleri ile ayrı bir barış yaparak Türkiye'yi daha çok zarar görmeden kurtaracaktı. Bunlar bir sır değildi, biliniyordu. İttihat ve Terakki içinde az da olsa kimi düşünenler Mustafa Kemal'in başkumandan vekilliğine getirilerek Enver'in uzaklaştırılmasını istiyorlardı. Bunların başlıca temsilcisi de Nazım Paşa'yı kabinesinden vurarak Enver Paşa'ya şimdiki mevkiini sağlayan Yiğit Yakup Cemil'di. Ne var ki düşüncesini çevresine ve bütün İttihat ve Terakki Partisi'ne yayarak kağıthane sırtlarında kurşuna dizilmişti. Enver Paşa biraz da bu yüzden Mustafa Kemal'in çevresinde bir sıhhi kordon meydana getirmeye ve onun saçtığı toksinlerin etkisini hiçe indirmeye çalışıyordu. Bu kadarla yetinmesinin başta nedeni Mustafa Kemal'in çok güçlü bir asker ve kumandan oluşu ve Anafartalarda kazandığı zaferle İstanbul'u kurtarışıydı. Çok popüler olmamıştı çünkü buna meydan verilmemişti. Yine de onu tanıyanlar ve sevenler azımsanamazdı. Enver Paşa ona karşı komitacı ruhu ile davranıp da herhangi bir zarar getirmeye çalışsaydı belki başarırdı. Yalnız bu Mustafa Kemal'in seçkin kişiliğinin büsbütün meydana çıkmasına ve onun birdenbire büyük bir kahraman olarak boy vermesine yarardı. İşte bunun içindir ki zekice kombinezonlarla onu huduttan hududa sürgün gibi uzaklaştırıyor ve zaman kazanmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal bunu çok iyi bildiğinden yine kimi dolapların dönmüş olduğunu ve Vahidettin'in baskı altına alındığını anlamakta gecikmemişti. Bu görüşmeden birkaç gün sonraydı. Naci Bey, Mustafa Kemal'e Vahidettin'in Müşir Ahmet İzzet Paşa ile kendisini kabul etmek istediğini bildirmişti. Mustafa Kemal bir kez daha padişahın huzurundaydı. Ne var ki bu kez yalnız değildi. Yanında İzzet Paşa da vardı. Mustafa Kemal bu çağrıya şöyle bir anlam veriyordu. Herhalde Vahidettin kendisine geçen gün yapılan çok önemli öneri üzerine her ikisiyle birden konuşmak, bir karara varmak istiyordu. Mustafa Kemal bu konuşmanın da genel konular üzerinde yürütülmek istendiğini görmüş ve birçok kez bunu kendi düşünceleri yönünden çevirmeye çalışmışsa da yapamamıştı. Vahidettin kapalı bir kutuya dönmüştü. Ağzından tehlikeli bir söz kaçırmamak için çok sıkınarak konuşuyor, bu tehlikeyi önlemek için de daha çok dinlemeye çalışıyordu. Ah şu namalup kumandanının, şu aslan yeleli paşanın arkasından bir de kendisini destekleyen teşkilatı olsaydı. Vahidettin onun dediklerini hemen yapacağı benziyordu. Ne yazık ki herkesin gerçekleri görmekten kaçındığı bir dönemde yaşıyorlardı. Onun içinde Mustafa Kemal münzevi yaşayışı içinde ömür çürütüyordu. Kendisini anlayan bir tek adam vardı. Onu da padişah yapmak için zincirlemişler, kendisinden uzaklaştırmışlardı. Vahidettin'in bu yoklayışları boşuna değildi. Bir destek arıyordu. Yalnız eniştesi Ferit Paşa gölgede ona bir kuvvet oluyor. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kodamanları ona yine gölgeden gün yüzü görmemiş umut menekşeleri uzatıyorlardı. Elbette bu da yetmezdi. Bunun için padişah bu görüşmede de yararsız birkaç gevelemeden başka türlü temelli umutlu bir konuşma yapamamış, içilen birkaç sigara, çakılan birkaç kibrit ve höpürdetilen birkaç kahveden sonra Mustafa Kemal ile İzzet Paşa'ya kalkıp kös kös gitmek düşmüştü. 8. ayrım. Sonu sayfa 130.